أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Değerli kardeşler, bir önceki dersimizde İslam'ı bozan, kişinin imanını yok eden unsurlardan birisinin de İslam'ın herhangi bir değeriyle, İslam'ın bir şiarıyla kişi de dalga geçerse, alay ederse, hafife alırsa küfre gireceği, Allah-u Teala'yla, peygamberiyle, İslam diniyle ve İslam dininin herhangi bir şiarıyla, İslam'a ait olan ezan gibi, Kur'an gibi, sakal gibi, kadının örtüsü gibi, İslam'ın şiarı olan Allah-u Teala'nın emrettiği şeylerden birisi ile dalga geçen bir kimsenin küfre gireceğini işlemiştik ve özellikle de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret etmenin, onunla alay etmenin, dalga geçmenin İslam'daki yani cezasının aslen yani affedilmeyecek bir ceza olduğu, çok ağır bir cezaya çarptırılması ve ölüme çarptırılması gerektiği ve özellikle de bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İşte ona dil uzatmış olan, ona hakaret eden, onunla alay eden Kâb ibnül Eşref'in, Yahudi olan Kâb ibnül Eşref'i öldürtmesi, İbn-i Ebul Hakik adındaki Yahudi'yi öldürtmesi, işte Kâbe'nin örtüsüne bile sarılmış olsalar o iki cariyi bulduğunuz yerde, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dil uzatan o iki cariyenin öldürtülmesi ve İslam tarihinde bu Aleyhisselatü Vesselam döneminde ve sonraki dönemlerde çok fazla doludur. Yani bu hadiseler özellikle İslam'a ve hasreten de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dil uzatanların öldürülmesi gerektiği, bunların hayatta bırakılmaması gerektiği ve bu en büyük cihatlardan bir cihat olduğu bu konuyu işlemiştik. Velhamdülillah bu konu şeye de denk gelmişti. Herkesin malumu bugünlerde dünyayı böyle çalkalayan, harekete geçiren İki fedai, sonra bir kişinin daha onlara ilhak olup da üç fedai, üç Müslüman mübarek gerçekten bu ümmetin iftihar duyacağı, bu ümmetin gurur duyacağı üç fedai kimse sırf Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatıldığından dolayı, hakaret edildiğinden dolayı onun şanını, onun şerefini, onun onurunu, onun hukukunu korumak amacıyla kendi canlarını bu uğurda feda etmişlerdir. Sadece yani ona işte hakaret edilmesin, alay edilmesin, en ufak bir edepsizlik dahi onları harekete geçirmiş, canlarını bunun için feda etmişlerdir. O gençliklerini, her şeylerini, ailelerini bırakarak, çoluk çocuklarını bırakarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafaa ederken Allah yolunda en büyük cihatlardan bir cihatı gerçekleştirdiler ve Allah'ın rahmetine kavuştular, şehit oldular. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Amin. Onların ecellerini bol bol versin. Amin. Onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber haşreylesin. Amin. Onu sevdiklerinden dolayı, onun için canlarını feda ettiklerinden dolayı inşallah kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında inşallah olacaklar. Ona yakın olacaklar çünkü canlarını onun için feda ettiler. Aleyhisselatü vesselamın yanına inşallah gittikleri zaman kanlarıyla Ya Resulullah sana uzatılmış olan o dilleri biz koparmak için onların cezasını vermek için sana gelen zerre kadar o kötülüğü def etmek için biz canımızı feda ettik senin için diye ne mutlu onlara Rabbim bizlere de bu gibi güzel amelleri ve cümle Müslümanlara nasip etsin. Amin. Ve Müslümanların uyanmasına ve küfrün inşallah hezimete uğramasına tıpkı Avrupa içinde bir Amerika'da olduğu gibi 11 Eylül'ün inşallah Avrupa'da da olmasına küfrün inşallah gittikçe iflas edip yok olması ve İslam'ın yükselmesine inşallah sebep kılmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz. Amin. Kral ve çocuktaki o çocuk kendisini feda eden, Ashab-ül Uhdud'daki kendisini feda eden çocuk sırf Allah'ın dini yücelsin diye, sırf İslam dini hakim olsun diye kendi canını feda etmişti. Fakat akabinde neler olduğunu bilmemişti. Ve o kıssada yani o çocuk kendisini feda ettikten sonra İslam gittikçe yayılmış yani tevhid dini gittikçe yayılmış ve küfre galip gelmişti. Onun sebebiyle canını feda etmesi sebebiyle binlerce kişi tevhidle tanışmıştı. Binlerce kişi İslam dinine, tevhid dinine girmişlerdi. Kendisi tabii bu neticeyi görmemişti. Bu 11 Eylül'ü yapan kardeşler, Allah onlara da rahmet etsin, 2001'de yaparlarken onlar da hangi neticelere ulaşılacağını, neler olacağını onlar da bilmiyorlardı. Allah'ın dini için, Müslümanların izzeti için canlarını feda ettiler ve Allahu Teala amellerine çok büyük bereketler koydu. İnşallah bu kardeşlerin de amellerine Rabbim çok büyük bereketler inşallah koyacaktır. Ve şimdiden elhamdülillah bereketi yavaş yavaş görünüyor. Bu sonlarda öldürülen inşallah Müslümanlar da sırf dinlerinden dolayı öldürülüyorlar. İntikam olması için yani Müslümanlardan. Bu bile inşallah büyük bir hayırdır. Yani bunların da kendi memleketlerinde, kendi yurtlarında şehadete ulaşmaları. Bu büyük bir amel değil midir? Düşünün ki siz Müslüman olduğunuzdan dolayı birileri Allah için intikam almıştır. Siz de Müslümansınız, sakallısınız, gelip sizi kapınızın önünde öldürüyorlar. Elhamdülillah bu amel bile büyük bir şeydir sana. İşte cephelere daha gitmeden kapının önünde şehadet gelip nasip olmuştur. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki cihadı şerli olarak, kötü olarak görmeyin. Evet, cihatta ne vardır? Evler yıkılır, yuvalar yıkılır, belki işte kanlar, yetim kalan çocuklar, dul kalan kadınlar gibi görülür. Fakat bunlar hepsi Müslümanlar için hayırdır. Çünkü Müslümanın işi acayiptir. Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi hayır dokunsa şükreder, şer dokunsa sabreder, onun için hayır olur. Evi yıkılsa onun için hayır olur. Bir çocuğun babası ölmüş olsa şehit oluyor. Geriye bırakmış olduğu hanımı, çoluk çocuğu için çok büyük ecirdir Allah'ın izniyle. Bir kadın dul kaldığı zaman çok büyük, yani inşallah sevaplara ulaşacaktır. Kendisi, eşi, çocukları, yani bu sıkıntıyı çeken zenginler Allah yolunda infak ederken cihad için, onlar işte cenneti inşallah kazanıyorlar. Cihada çıkan kimseler cenneti derken aslen cennet pazarı kuruluyor. Yani Müslüman için hiçbir kaybı yoktur. Kayıp asıl kimdir? Kimin içindir? Küfür ehli içindir. Evet, bugünkü işleyeceğimiz konu kardeşler, yine kişinin tevhidini bozan, küfre sokan unsurlardan birisi de men i'taqada enne ba'den nas yesa'uhul hurucu an şeriatı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kim şunu itikad ederse, ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının dışına çıkabilirim. Bu caizdir, bu doğrudur. Başka türlü muhalif bir şekilde ben davranabilirim. Bu bana mübahtır, caizdir şeklinde itikad ederse, kema vesi'a al-Hadir al-Huruc an şeriatı Musa aleyhisselam. Ve şunu da delil getirir. İşte nasıl ki Hıdır aleyhisselam Musa aleyhisselamın şeriatının dışına çıktıysa, onun şeriatına muhalif davrandıysa ve onun için bir beis yoksa, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. İşte ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatının dışına çıkabilirim. Farklı amel edebilirim. Artık ben şeriatla muhatap değilim şeklinde itikad ederse ve hatta iddia ederse, bu kimse ne olur? Küfre girmiş olur. Çünkü hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatının dışına çıkamaz. Aleyhisselatü vesselam'ın getirmiş olduğu İslam dininin dışında herhangi bir din, herhangi bir sistem, herhangi bir mezhep kesinlikle kabul edilmeyecektir. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kim İslam'dan başka bir din edinirse, başka bir yöntem, başka bir menheç, ondan kabul edilmeyecektir ve o ahirette hüsrana uğrayan, ziyana uğrayan kimselerden olacaktır. Bizim şeriatımız kıyamet gününe kadar bakidir. Kesinlikle hiç kimse bunun dışına çıkamaz. Tabi bu noktayı niçin ulema getirmiş, niçin zikretmiş? Böyle insanlar var mıdır? Günümüzde ben işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatının dışında hareket edebilirim. Evet, var. Gerek işte demokrasi dinine inanan, laiklik dinine inanan, belki faşizme inanan, komünizme inanan, değişik izimlere ve hatta değişik dinlere, yani Hristiyan da yaşarsa ve hatta Yahudi de yaşarsa, Allah'ı tanıdıktan sonra, ona iman ettikten sonra, yani İslam şeriatla amel etmese de olur diyenlere reddiyedir. Bunlardan kesinlikle kabul edilmeyecektir. Küfür içerisindedirler. İkincisi, Müslüman olan kendisini İslam dinine nispet edip de İşte ben öyle makamlara geldim ki Allah yolunda artık erdim. Artık tarikatta, zikirde, ibadetlerde ben öyle bir makama geldim, öyle bir noktaya geldim ki artık şeriat beni bağlamaz. Şeriatın dışında da hareket edebilirim diye iddia eden, buna inanan kimselerin de küfre gireceğini ve böyle insanların da var olduğunu dünyada malum, eskiden beri var olmuş, özellikle de bu tarikatlarda tasavvuf ehlinde özellikle görülmüş olan bir hususiyet. Onlarda bazı dereceler vardır. İşte derler ki şeriat, insanın ilk başladığı zaman şeriat ile başlar. Şeriat kurallara binaendir. Kuralları işte kişi tatbik etmeye başlar. Nefsini tehzip etmeye başlar. Sonra tarikat mertebesi vardır. Tarikata girdiği zaman onu Allah'a ulaştıracak olan yollara girmiş olur. Orada işte ubudiyetiyle, teskiyesiyle, şeyhin mürşidi işte takip ederekten onu Allah'a ulaştıraraktan bu şekilde tarikatta ilerlemeye başlar. Sonra hakikate ulaşır. Son nokta hakikate ulaşır ve tasavvuf ehlinden bazı kimseler tabii bunlar artık biz öyle bir konuma, öyle bir duruma geldik ki şeriat artık bizden düşmüştür. Ve de şeriatın dışında da biz hareket edebiliriz, davranabiliriz. Sizin haram diye saydığınız şeyler bizim için artık helaldir diye böyle iddia eden, bunu helal gören kimseler olmuştur tarih boyunca. Ve hatta namazları, ibadetleri bunlar bırakmışlar. Orucu bırakmışlar, namazı bırakmışlar, haramları çiğnemeye başlamışlar. Niçin? Demişler artık biz o mertebeleri geçtik. Biz artık Allah'a ulaştık, Allah'ta fena bulduk. O şeriat sizi bağlayan, işte kurallar zinciridir yani. Sizi bağlayan bir meseledir. Artık biz onu açtığımız için, nefsimizi tehzip ettiğimiz için artık namaz bizden düştü, ibadet bizden düştü. Biz şeriata muhalefet edebiliriz. Size göre muhalefet görülür fakat gerçekte bu muhalefet değildir. Ve delil olarak da Hızır Aleyhisselam'ı deli getirmişler. Onu inşallah kıssası ve onların iddialarını inşallah getireceğim. Evet. Bunlara red olarak şunu inşallah söyleriz. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken hatta lene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hattan. Aleyhisselatü vesselam diyor bizim için bir çizgi çizdi diyor. Dümdüz bir çizgi çizdi diyor. Thumma kâle hâze sebilullah. Sonra dedi ki bu Allah'ın yoludur. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu Allah'ın göndermiş olduğu dosdoğru yoldur. Ve bizim Fatiha'da sürekli ihdina sıratan müstakim dediğimiz Ya Rabbi dosdoğru yola ilet bizi diye dua ettiğimiz işte o yol işte bu yoldur. Aleyhisselatü vesselam bu Allah'ın yoludur diye bir çizgi çizdi diyor. Thumma hatta hututan an yeminihi ve an şimalihi. Sonra sağında ve solunda yine çizgiler çizdi Aleyhisselatü vesselam. Tabi biliyorsunuz Aleyhisselatü vesselam ümmiydi. Bazen işaretlerle bu şekilde sahabelere bir şeyi aktarıyordu. Bu şekilde hat çizdi, sonra sağına hatlar çizdi, sonuna çizgiler çizdi. Thumma qala hazihi subulun mutafarriqa. Bu da ayrı ayrı yollardır dedi. Şöyle bir yol vardır, dümdüz bir yol. Bir de ayrıyeten bir sağda bir solda ayrı ayrı yollar vardır. Ala kulli sabilin minha şeytanun yed'u ileyhi. Ve her bir yolun üzerinde de bir şeytan var ve ona çağırıyor. Bizim yolumuza gel, bizim işte dinimize, bizim menhecimize, bizim akidemize, bizim yolumuza tabi ol diye her birinin üzerinde de bir şeytan var. Başka hadislerde de hani cehennemin üzerinde cehenneme davet eden, işte o kapıların başında bekçiler vardır diyor. Cehenneme davet eden kim icabet ederse onu cehenneme atarlar. Yani biri demokrasiye çağırır, biri laikliğe çağırır, biri faşizme çağırır, biri işte değişik değişik yani gerek din olsun, gerek sistem olsun, bid'atlere çağıranlar, tarikatlara çağıranlar, partiye çağıranlar, işte buna benzer batıl yollara çağıranlar, mutezile olsun vesaire. Bunların üzerinde işte hak yolun dışında bunların üzerinde şeytanlar vardır ve dalalete çağırırlar diyor. ثم قرأ سورة أقضوا وأن هذا صراطي مستقيما işte bu benim dosdoğru yolumdur. فاتبعوه buna tabi olunuz ولا تتبعوا Es-sübule başka yollara tabi olmayın, bu yolun dışına çıkmayın. Feteferraka bikum an sebili, çünkü sizi bu yolun dışına çıkarırlar. Sakın sakın bu hidayet yolunun, yani Kur'an ve sünnet yolunun dışına sakın başka yollara kesinlikle gitmeyin. Çünkü o yollar sizi dalalete götürecektir, haktan uzaklaştıracaktır. Evet, ve biz şuna da iman ediyoruz. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ buyuruyor. Biz sana kitabı her şeyin açıklayıcısı olarak indirdik. Yani bizim Kur'an-ı Kerim'imizde her şeyden haber var. Her şeyden zikredilmiştir. Hatta alimin birisi bir yerde konuşurken demiş ki bizim Kur'an-ı Kerim'imizde her şeyin ilmi var. Her şeyden bahsetmiştir. Her şeyin malumatını vermiştir. Bir fırıncı demiş ki hayır demiş, bu senin iddia ettiğin gibi değildir. Bana söyle bakayım, işte bir çuval ondan ne kadar ekmek çıkar? Eğer madem diyorsan Kur'an-ı Kerim'de her şeyin ilmi vardır. İşte kaç ekmek çıkar diye sormuş. Alim de demiş burada fırıncı var mı? Birisi elini kaldırmış, ben anlıyorum demiş. Bir çuvaldan kaç ekmek çıkar? İşte şu kadar çıkar, adedini söylemiş demiş. Bak bu kadar çıkar. Tamam eyvallah demiş, ama sen demiş bak başkasından öğrendin, Kur'an'dan öğrenmedin. Hayır demiş. Ben Kur'an'dan öğrendim, çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani bu işte mutahassıs olan kimselere sorun. Ben de sordum, bak cevabını aldım. Gördüğün gibi Kur'an-ı Kerim'de her şey var demiş. Ve tabi sünnet de Kur'an-ı Kerim'in de açıklayıcısıdır, onun tamamlayıcısıdır. Yani Kur'an'da ve sünnette bize her şeyin tafsilatı gelmiştir. Din tamamlanmıştır. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ buyurduğu gibi. Bugün size dininizi tamamladım. Din tamamlandıktan sonra artık başka yollara gitmek, başka şeriatlara, başka menheçlere sapmak nedir? Sapkınlıktır ve bu İslam dinini töhmet etmek anlamına gelir. Yani eksiktir, az, yani tamamlanmamıştır. Ben tamamlıyorum diye haşa Allah'ı ittiham etmek anlamına geliyor. Ve daha önce geçmişti hani Ömer radıyallahu anhu bir gün elinde bir Tevrat parçasıyla aleyhissalatü vesselam'a ya Resulullah burada hikmetli şeyler var, güzel şeyler var. Hani okuyalım mı, faydalanalım mı gibi bir tavıra girince aleyhissalatü vesselam'ın yüzü değişiyor. Çok öfkeleniyor ve emutehevvikune yebnel Hattab diyor. Siz şüpheye mi gidiyorsunuz ey Hattab'ın oğlu? Şüpheye mi girdiniz? Yani sanki şeriat tamamlanmamış, eksikliği var başka yerlerde. Bunu tamamlayalım diye böyle bir duruma mı girdiniz? لَقَدْ جِيْتُكُمْ بِهَا بَيْضَا نَقِيَّ. Vallahi ben size bu dini tertemiz, bembeyaz bir şekilde getirdim. وَلَوْ كَانَ مُوسَ حَيَّنْ وَاتَّبَعْتُمُهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ. Eğer ki Musa diri olmuş olsa, beni bırakıp ona tabi olmuş olsanız, vallahi sapıtacaksınız. Başka rivayetlerde vallahi onun da bana tabi olmaktan başka bir çaresi olmazdı. Musa aleyhisselam bile gelse bana tabi olmaktan başka bir çaresi yoktur. Ve bütün ehli sünnet uleması diyorlar ki İsa aleyhisselam dünyaya geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinine tabi olacaktır. Kendi diniyle amel etmeyecektir. Bizim şeriatımızla amel edecektir. O bile aleyhissalatü vesselamın şeriatının dışına çıkamaz. O çıkamıyorsa hangi şeyh, hangi zat işte böyle bir şey haşa iddia edebilir, ben şeriatın dışına çıkabilirim diye. İsa aleyhisselam çıkamıyor, Musa aleyhisselam çıkamıyor. Nasıl oluyor da bizim gibi beşer olan zatlar haşa böyle bir şeyin dışına çıkacaklar. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhu diyor ki اِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ. Allah-u Teala kulların kalplerine baktı diyor. فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ. Baktı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi bütün kulların arasındaki kalplerin en güzelidir. İnsanlar arasındaki en güzel kalp aleyhissalatü vesselam'a aitti. فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ. Onu kendisi için seçti. Yani son risaleti ona vermek için, خَاتَمُ الْاَنْبِيَ yapmak için. Evet. فَبْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ. Onu risalesiyle, mesajıyla gönderdi diyor. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ. Sonra yine yani kulların kalplerine baktı. فَوَجَدَ قُلُوبِ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ. Ve baktı ki ashabının kalpleri kulların arasındaki kalpler arasında en hayırlı olan kalplerdir. Bütün insanlar arasında sahabe-i kiramın kalpleri en güzel olan kalplerdir. فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَب۪يهِ. ve onları da Nebisinin yardımcıları, bu dinin ensarları, şeriatın ensarı, Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı olarak onları da Allah-u Teala seçmiştir. O yüzden Allah-u Teala onları cennetle müjdelemiş, onları övmüştür. Biz ehli sünnet ve cemaat, biz onları severiz, takdiriz. Ve Allah-u Teala onları nasıl seçtiyse, beğendiyse biz de onları sevip onlardan razı oluruz. Tabi bunun tam zıttına rafiziler, haşa, onlara lanet ederler, irtidad ile töhmet ederler. Onlar için çok kötü konuşurlar. Bu yoldan işte sapıtıp dalalete gitmişler. يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ ve onun dini için savaşırlar diyor bu sahabe-i kiram. فَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا. Müslümanlar bir şeyi güzel görürlerse o Allah'ın yanında güzeldir. وَمَا رَآهُ سَيِّئًا وَمَا رَآهُ سَيِّئًا ve hangi şey kötü görürlerse bu Müslümanlar فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ سَيِّئًا ve o da Allah'ın yanında kötüdür. Abdullah bin Mesud bir noktayı işaret ediyor. O da icma olduğu zaman, yani bu ümmetin alimleri, bu ümmetin din bilginleri, Rabbani olan uleması, müştehit olan alimleri bir noktada icma ederlerse, hiçbir muhalefet olmazsa bu bilinmelidir ki Allah'ın yanında doğru da odur. Çünkü bu ümmet hata üzerine toplanmaz. لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِي عَلَى دَلَالَةٍ diyor aleyhissalatü vesselam. Benim ümmetim dalalet üzerine toplanmaz. Yani şöyle bir şey de olabilir. Mesela %90'ı bir şeye caiz diyorlar, %10'u caiz değildir diyorlar. Belki %10 haklıdır. Yani çoğunluk caizdir dediler diye işte dalalet üzere toplandılar diye bir şey yok. İlla ki birileri muhalefet eder. Yani şeriatta, şeriata göre bütün Müslümanlar bir noktada hepsi topyekün dalalete düşmezler. Kesinlikle Allah-u Teala bu ümmeti bu yönüyle masum etmiştir. Hani peygamberler masumdur, hata yapmazlar. Geriye kalan bütün insanlar masum değildir, hatalıdır. Fakat ümmetin icması masumdur. Ümmet dalalet üzerine kesinlikle icma etmez. Haram üzere, yanlış üzere kesinlikle icma etmez. Bu noktada illaki ihtilaf düşer. Birileri hakka isabet edecek, birileri yanlışta olacak. Ama %100 hepsi dalalet üzerinde toplanmaz. İlla ki nedir? Hak her zaman kıyamete kadar baki kalacaktır. Bunu gösteriyor. Bu da bu ümmetin hayırlı bir ümmet olduğunu gösteriyor. Evet. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki bu şeriatın dışına çıkabiliriz diye iddia edenler, onlar özellikle Hıdır Aleyhisselam'ın kıssasını diyor delil getirmişlerdir. Ve bu konuda iki işte görüş sahibi olmuşlardır. Bir görüşe göre bazıları demişlerdir ki kişi artık Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala'dan bilgi edinmiş olursa, işte Allah-u Teala ona bilgi verirse, ondan bilgi edinirse, Allah-u Teala'nın kaderine artık muttali olursa bazı muhalefetler yapabilir. Şeriata uymayan muhalefetler yapabilir. Allah-u Teala onu muaf tutmuştur. Tıpkı Hızır Aleyhisselam'ın işte muhalefet edip de Allah tarafından muaf tutulması gibi diye böyle iddia etmişler. Yani ilmün ledünni diye işte birisi böyle bir şey alırsa, muhalefet de yapsa, şeriatın dışına da çıksa, onun için herhangi bir sakınca yoktur. Allah-u Teala onu kınamayacaktır diye bu yönüyle diyor dalalete düştüler. Haramlara, masiyetlere ve küfre kadar gittiler diyor bir kısım. Bir kısım da dediler ki işte Allah'ın veli dostları vardır, veli kulları vardır. Bunlar Allah'ın yanında yüksek mertebeye sahiptirler. Allah-u Teala onları sever. Ve bunlar işte öyle bir mertebeye ulaşırlar ki peygamberleri de haşa geçerler. Böyle inananlar olmuştur. Ve demişlerdir ki vilayet, velilik peygamberlikten daha üstündür. Çünkü peygamberlik Allah tarafından verilir. Vehbidir. Allah-u Teala vehbeder, birini seçer ve ona verir. Ama velilik demişler kesbidir, kazanma yoluyla olur. Kişi Allah'a çokça ibadet eder, nefsini çokça tezkiye eder. Ondan sonra bu mertebeye gelir. Birisi haşa demişler, hazırdan durup dururken Allah onu seçmiş, peygamber yapmış. Birisi gece gündüz ibadet etmiş, her şeyini feda etmiş, bu mertebeye varmış. Buna binaen bunun ikincisinin derecesi haşa birincisinin derecesinden daha yüksektir. Ve Hatemul Evliya, Hatemul Enbiya'ten de daha üstündür, haşa. Böyle bir kanaata ulaşmışlar. İbni Arabi de onlardan birisidir. Bu zamanında işte gelip vahdet-i vücudu savunan ve tasavvuf ehlinde ehli tarafından övülen Allah'ın büyük zatı diye. Risale-i Nur'da da geçer. Said Nursi de onu çok övmüş. İşte Allah'ın büyük dostlarından, en büyük dostlarından diye iddia ettikleri İbn-i Arabi, o da böyle bir şeyi iddia etmiştir. Ve kendisi demiştir ki ben evliyanın hatemiyim, sonuncusuyum. Başka yerlerde de sözünde de demiştir ki Hatemul Evliya, Hatemul Enbiya'ten daha üstündür. Çünkü birisi vehbidir, birisi de kesbidir. Bu ne anlama geliyor? Dolaylı yoluyla şunu söylüyor. Yani ben haşa Resulullah'tan daha üstünüm gibi bazı kimseleri bu sapık düşüncelere, küfürlere kadar bu götürmüştür. Ve hatta onlar hadis ehliyle de dalga geçenler olmuştur. Tarih boyunca bu tasavvuf ehlinden sapıtanlar, tabii yani her birisi böyledir denmez, zulüm olur. Fakat onlardan böyle bazı fırkalar, bazı kesimlerde olmuş. Hadis ehliyle, şeriat ehliyle bile dalga geçmişler. Bunlar işin kabuk tarafıyla uğraşmışlar, işin özüyle uğraşmamışlar. İşte bunlar haddesene fulan an fulan an fulan diye silsile zincir getirmişler. Yani meyyit an meyyit an meyyit, yani ölüden rivayet getirmişler. Bunlar hepsi ölmüştür. Ama bizler ise haddeseni kalbi anillezi la yemut. Benim kalbim diri olan, ölmeyen kimseden bana tahdis etti ki. Yani veli haşa direkt Allah'tan ilham alır ve ne yapar? İşte hüküm beyan eder. Ama bu muhaddisler, bu şeriatçılar tabii bu mertebeye ulaşmadıklarından dolayı ölülerden, ölmüş olan zincir getirler falandan falana, falandan falana, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, o da işte Allah-u Teala'dan böyle bir zincir getirler. Halbuki bu zincirdeki adamlar ölmüştür, insanlardan getiriyorlar ama bizim bu büyük zatlarımız öyle yüce zatlar ki bunlar haşa direkt Allah'tan getiriyor. Haddeseni kalbi an Rabbi. Kalbim Rabbimden işte rivayet etmiştir. Bu şekilde sapıtıp zındıklaşan, küfre giren kimseler olmuştur. Evet. Ve özellikle de tutundukları delil de Musa aleyhisselam ile Hıdır aleyhisselamın arasındaki kıssadır. İnşallah bunu da kısaca anlatıp konuyu bitireceğim. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, Kehf suresinde geçiyor. Musa aleyhisselam peygamber olduğu dönemde Ulul Azm, tabi büyük bir peygamberdir. 5 büyük peygamberden birisidir. Ona sorulur. Bu tabi bu rivayet aleyhissalatü vesselam bunu anlatıyor. Buhari'de geçen Ubey ibn-i Ka'b rivayet ediyor. Diyor ki Musa aleyhisselam İsrailoğulları arasında hatip olarak kalktı yani ve hutbe verdi, konuştu diyor. Fesu ile eyyun nasi alem, ve ona soruldu insanların en alimi kimdir? Musa aleyhisselama sordular, dünyada en alim olan kimdir? Kale ene, ve dedi ki benim. Tabi ona böyle bir soru sorulunca Musa aleyhisselam düşündü ve aslen yani kendisi bir peygamberdir, hem de büyük peygamberlerden, ulul azimdendir ve düşündü yani benden daha bilgili kimse olamaz çünkü ben Allah'ın Resulüyüm, Allah'tan ben vahiy alıyorum ve büyük peygamberlerdenim. Yani gerçek budur, hakikat budur ki insanların en alimi benim. Bu şekilde diyor cevap verdi diyor. Diyor fe'atab Allahu aleyhi, ve Allahu Teala onu bu noktada itap etti. Yani bir nevi hafif olarak kınadı. Yani yanlış yaptın ey Musa şeklinde. İzlem yeruddel ilme ileyhi, çünkü ilmi Allahu Teala'ya çevirmedi. Yani edeben en güzel nasıl söylemesi gerekiyordu? En bilgili olan Allah'tır Celle Celaluhu. En alim olan, en bilgili olan Allah'tır Celle Celaluhu demedi. İşte en bilgili benim deyince diyor Allahu Teala ona bir hakikati öğretmek istedi. Diyor فَاُوحَ اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ. İşte ona Allahu Teala vahyetti ve dedi ki işte senden daha alim bir kimse vardır. O da iki denizin buluştuğu falan yerde, tarif ediyor, böyle bir yerdedir. Allahu Teala ona vahyetti. Ve Musa aleyhisselam tabi hatasını anladı. Ve Musa aleyhisselam ilme çok düşkün olduğundan dolayı hemen Allahu Teala'dan talep etti. Ya Rabbi ona nasıl ben ulaşabilirim? gidip onun yanında ilim öğreneyim ki bu faziletten mahrum olmayayım. Yani benden daha bilgilidir ve gidip onun yanında ilim öğreneyim diye Allah'tan talep etti. Allah-u Teala da onu ona tanıttı. Şu yerde şu şöyle bir şey olduğu zaman kıssası Kehf suresinde geçiyor. Ve derken Musa aleyhisselam Yuşa bin Nun ile beraber çıkıp o tarif edilen yere kadar ulaşıyor. Ve orada Hıdır aleyhisselama ne yapıyor? Rastlıyor, de geliyor. Ve Hıdır aleyhisselamla tanıştıktan sonra işte tabii kendisini tanıtıyor. Ben Musa'yım. İşte ona soruyor, İsrail oğullarından olan Musa mı? Evet diyor. İşte ben Allah'ın peygamberiyim diyor. İşte ve Allahu Teala işte seni işaret etti. Velhasıl sonra ondan talep ediyor. Diyor ki seninle beraber ben gezmek istiyorum. Senden ilim öğrenmek istiyorum diyor Musa aleyhisselam. Tabii Musa aleyhisselam ilme çok düşkün olduğu için kibirlenmiyor. Yani ben peygamberim, ulul azimim, benden daha düşük olan bir kimseden nasıl ilim alacağım diye kesinlikle böyle bir kibire girmiyor. Haşa. Ve direkt ondan gidip ilim talep etmek istiyor. Ve ulemanın ekserisine göre ve sahih kavle göre de Hıdır aleyhisselam peygamberdir. Bazı alimlere göre veli demişlerdir. Fakat sahih olan kavil peygamberdir. İnşallah bazı deliller bunu işaret ediyor. Ve ondan ilim talep edince Hıdır aleyhisselam diyor ki sen sabredemezsin diyor. Yani bende bazı garip şeyler olur. Sen tahammül edemezsin. Kabullenemezsin. Sabredemezsin deyince Musa aleyhisselam hayır Allah'ın izniyle beni sabredenlerden bulacaksın. Diye Musa aleyhisselam ısrarla ilim talebinde bulunuyor. O zaman Hıdır aleyhisselam kabul ediyor ve diyor ki bir şartla bana soru sormayacaksın, itiraz etmeyeceksin ta ki sana söyleyene kadar. Demeyeceksin bunu niçin böyle yaptın diye. Kabul ediyor musun? Musa aleyhisselam tamam diyor, kabul ediyorum. O zaman diyor tamam seni yanımda gezdirebilirim. Evet ve ona şunu söylüyor. Evet tabii yani itiraz etmeyeceksin dedikten sonra derken yola çıkıyorlar. Bir yerden bir yere gidecekken deniz yoluyla gemiyle gitmeleri gerekiyor. Hıdır aleyhisselam gel şu gemiye binelim diyor. Gemiye binerken Hıdır aleyhisselamı tabi tanıyorlar gemiciler. Onlara ihtiram ediyorlar. İşte değer veriyorlar. İkram ediyorlar. Onlardan ücret almıyorlar. Tamam falan yere kadar ulaştıralım diye. Yani seviniyorlar ve ikram ediyorlar. Tabi yolda giderken denize açılmış. O derin denizlerde ilerlerken Hıdır aleyhisselam gidiyor. Geminin işte şeyini zeminini deliyor. Ve oradan bir kalas, bir tahta parçası koparıyor. Derken oradan su fışkırmaya başlıyor. İçeriden su almaya başlıyor gemi. O esnada Musa aleyhisselam tabi bunun bu fiiline çok kızıyor. Ve aslen şeriata göre çok muhalefet yani büyük şey yaptı. Ve hemen tabi orada kendisini tutamıyor ve itiraz ediyor. Sen ne yaptın diyor. Ne biçim kötü bir iş yaptın diyor. Sen bunu böyle deldiysen diyor insanları boğacaksın diyor. Tabi Hıdır aleyhisselam ona kızıyor ve diyor ki ben sana demedim mi? İtiraz etmeyeceksin. Karşı durmayacaksın. Ta ki ben sana söyleyene kadar tamam kusura bakma diyor. Özür dilerim diyor. Tabi gemiciler o esnada o suyun işte girdiğini, su dolduğunu görünce hemen o suyu boşaltmaya başlıyorlar. Derken türlü türlü sıkıntılarla artık o denizi aşıyorlar ve derken istedikleri yere kadar geliyorlar. Tabi denizdeyken de Hıdır aleyhisselam ona çok hikmetli bir şey söylüyor. Özellikle böyle denize bakarken bir kuş işte denizden işte bir iki böyle gagasıyla su alıyor. Sonra gelip gemide işte oturuyor. İşte direğine oturuyor. Hıdır aleyhisselam Musa aleyhisselam diyor ki az önce gördün mü diyor kuş. Kocaman bu denizden bir iki damla su aldı diyor. Evet diyor. İşte benim ile senin ilmin diyor Allahu Teala'nın ilmi yanında işte bu kuşun ağzındaki suyun bu denize oranı gibidir diyor. Bak ne kadar az bir su varsa bu okyanusun yanında benim ile senin ilmin de Allah'ın ilmi yanında bu kadardır diyor. İlk dersi orada ona veriyor Musa aleyhisselama. Yani kişi her zaman yani şey yapmayacak hani ben biliyorum, ben anlıyorum, ben çok bilgiliyim her zaman mütevazi olacak. Çünkü ve fawqa kulli zi ilmin alim demiş Allahu Teala. Her ilim ehlinin üzerinde alim olan vardır. Yani bilgili olan vardır. Evet ve orada yine ona şöyle bir söz söylüyor. İşte Allahu Teala sana bazı ilimler öğretmiştir. O ilimleri bana öğretmemiştir. Yani onu sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Bazı ilimler vardır ki onları Allah bana öğretmiştir, sana öğretmemiştir. Yani senin de bildiğin var, bilmediğin var, benim de bildiğim var, bilmediğim var. Bizim durumumuz böyledir. Yani Allah'a karşı son derece mütevazi olmamız gerekiyor. Tabi bu konuda İmam Şabi'nin de çok güzel bir sözü var. İlimle ilgili. Diyor ki ilim diyor üç karıştır diyor. İlim üç karıştır. Birinci karışı alanlar diyor. İlim okuyup da işte birinci karışı aşarsa onlarda genelde diyor yani onlarda kibir olur diyor. İşte ben bilirim, ben anlarım. Konuştuğu zaman hemen fetva verir. Karşı tarafı hemen susturmaya çalışır. Hemen atılır böyle cevap vermek için. Yani her zaman kendisini çok bilgili zanneder. Böyle bir nevi kibir oluşur. Belki hatası söylendiği zaman kabullenmez. Niye? Aslında bu onun cahilliğine işaret ediyor. Birinci karışı alan, biraz ilimde yani ilerleyen diyor kibirlenir diyor. İkinci karışı alan diyor mütevazi olur diyor. Bakar ki meseleler derin, ağır, zannettiği gibi değilmiş. Derken mütevazi olmaya başlıyor. Bildiğim var, bilmediğim var. Bu şekilde idare edip gider. Bir de diyor üçüncü karışı alsa yani hani ilimde iyice derinleşse der ki ben cahilim, hiçbir şey bilmiyorum, bilen Allah'tır Celle Celaluhu. Yani ilimde derinleştikçe o kadar cahil olduğunu artık söylemeye başlıyor. Korkmaya başlıyor yani fetvalardan, konuşmaktan, ahkam kesmekten. Niçin? Çünkü ilimde ilerlemiştir. Evet, derken yollarına devam ediyorlar ve gemiden indikten sonra bir yerden geçiyorlar, bir çocuk görüyorlar. Ve Hıdır aleyhisselam o çocuğu çağırıyor, biraz ileri götürüyor ve orada taşla kafasını eziyor, öldürüyor. Tabi Musa aleyhisselam yine dayanamıyor. Yani sen ne yaptın diyor, masum olan, temiz olan bir canı, bir cana kastettin diyor. Bu yani büyük günahlardandır. Hani nasıl böyle bir cürümü işledin? Masum bir çocuk. Yani şeriata göre öldürülmez çocuklar. Nasıl böyle bir şey yaptın diye itiraz edince ben sana demedim mi diyor. Hani itiraz etmeyeceksin. Biz böyle devam edemeyiz deyince tamam Musa aleyhisselam tamam özür dilerim, bir anda işte hataya düştüm, unuttum ve sana söz veriyorum hani bir daha sormayacağım, eğer ki bir daha şey yaparsam, itiraz edersem tamam o zaman beni yani ilim talebeliğinden atabilirsin, ihraç edebilirsin deyince tamam diyor ve derken yollarına devam ediyorlar. Bir köye uğruyorlar, tabii açlar, işte yorgundurlar. Bir barınmaya ihtiyaçları var. Derken bir kapıyı çalıyorlar, misafirlik istiyorlar, kimse kabul etmiyor. İkinci bir kapı, üçüncü bir kapı. Hiç kimse onları misafir etmiyor. Yiyecek istiyorlar, hiç kimse yiyecek vermiyor. Böyle cimri bir köye de gelmişler. Böyle bencil bir köye de gelmişler. Tabii açlar, perişanlar, yorgundurlar. Kimse yani onları misafir etmemiş. Hıdır aleyhisselam diyor, bir gelsene diyor, bana bir yardım et bakayım. Derken orada çamur karıyor, taşları getiriyor, işte orada bir duvar örüyor. İşini bitirdikten sonra tabii bu kadar yorgunluktan, açlıktan sonra hadi gidelim diyor. Ya sen ne yaptın diyor. Yani hem bizi barındırmadılar, böyle kötü muamele yaptılar, bir de tuttun sen yıkılmış olan duvarlarını düzelttin. En azından bunun için bir ücret istesen ve onun karşında karnımızı bari doyursak diyor. Hıdır aleyhisselam artık buraya kadardı diyor. Ben sana demiştim ki itiraz etmeyeceksin. Ama habire itiraz ediyorsun, bitti artık. Benimle beraber devam edemeyeceksin. Yani seni talebelikten ihraç edeceğim. Ve tabii Musa aleyhisselam da tabii üzülüyor, artık ilim sona ermiştir. Ve sana anlatayım diyor bu işin yani iç yüzünü, hikmetlerini. Birincisi diyor o gemi meselesine gelince, o geminin diyor ileride akabinde zalim bir kral vardı diyor. Ve ne kadar sağlam bir gemi görürse onlara el koyardı diyor, savaşta kullanmak üzere. Bu gemiciler de fakir, gariban insanlar ve rızıklarını, helal rızıklarını bu gemiden çıkartıyorlar. Bu şekilde sağlam görselerdi el koyacaktı ve perişan duruma düşeceklerdi. Ben onu özürlü gösterdim, o şekilde kral almadı. Ne yapacağız özürlü gemiyi diye onu almadı. Bu şekilde bu gariban insanların kurtuluşuna sebep oldum. O zaman Musa aleyhisselam demek ki bundan dolayı diye tabii anlıyor yani bazı şeylerin iç yüzünü. Hani insan aklı gerçekten her şeye böyle ulaşamaz, göremez. İkinci mesele diyor ki bu çocuğun meselesine gelince diyor, bunun annesi babası salih olan, mümin olan kimselerdi diyor. Çocuklarını çok aşırı bir şekilde seviyorlardı. Ve bu çocuk onlara fitne olacaktı. İleride bu kafir olacaktı bu çocuk. Onlar da onu aşırı sevdiklerinden dolayı fitne olup onları da küfre sokacaktı diyor. Küfürlerine sebep olacaktı. Allah onlara rahmet etti. Ben de Allah'ın emriyle diyor o çocuğu öldürdüm. Ta ki onlara fitne olmasın ve Allah-u Teala bunun yerine onlara çok salih bir çocuk vermiştir. Mümin bir çocuk vermiştir. Buna binaen öldürdüm. Yoksa bu kendi nefsime göre yaptığım bir iş değildi. O zaman Musa Aleyhisselam, he, subhanallah, evet, gerçekten bu şekilde anlıyor. Üçüncü mesele gelince diyor ki işte o duvarı yapmamın sebebi iki tane yetim vardı. Babaları salih olan bir zattı, ölmüştü. Yetim çocukların mallarına diyor işte köy ahalisi ulaşacaktı. Çünkü duvar yıkılmış ve hazine neredeyse çıktı çıkacak. Hazine gömmüş. Ben o duvarı yaptım ki kimse oraya girmesin. Ona kimse ulaşmasın ta ki onlar için korunsun. Bunlar büyüyünce zaten orayı kazıyacaklar ve o hazineye ulaşıp artık kullanacaklar. Yani babalarından kalan. Tabi Allah babaları salih olması sebebiyle zürriyetini de korumuştur. Tabi onu da anlamış oluyoruz. Eğer ki baba salih olursa Allah-u Teala onun hürmetine çocuklarını da muhafaza eder. Bundan dolayı yaptım deyince Musa Aleyhisselam tabi işin iç yüzünü öğreniyor ve bu şekilde ne yapıyorlar? Ayrılıyorlar. Evet. Ve tabi bu İşleri de yaparken bunu yani ben kendi nefsimden dolayı yapmadım. Bu bana gelen yani ilimdir. Bundan dolayı yaptım diye de beyan ediyor. Böylece yaptığı şeylerin kendi nefsinden olmadığını Allah tarafından ona işte vahyedildiğini de ne yapmış oluyor? Bildirmiş oluyor. Buna binaen demişler ki ulema işte asıl nedir? Peygamberdir. Yani bu hani kendi nefsinden yapmamış direkt Allah'tan aldığı fiil yani emir üzere yapmıştı diyor. Evet işte bu kıssaya bakaraktan bu yani sapıtan kimseler demişler ki Hıdır Aleyhisselam nasıl burada şeriata muhalefet etmişse biz de şeriata muhalefet edebiliriz. İçki içebiliriz, zina edebiliriz, yalan söyleyebiliriz. Size göre haramdır ama bize göre haram değildir diye böyle bir iddiada bulunmuşlar. Fakat bu kıssa aslında onlara delil değil, lehlerinedir, aleyhlerinedir. Çünkü kıssa yani dikkatlice okunmuş olsa, biraz kafa verilmiş olsa görülecektir ki aslında Hıdır Aleyhisselam şeriata muhalefet etmemiş. Dikkatliyseniz zahiren şeriata göre muhalefet etmiş gibi görünüyor fakat yine şeriata mutabık davranmış. Yani o gemiyi mesela özürlü göstermesi şeriata aykırı mıdır? Yok, aykırı değildir. Çocuğu öldürmesi aykırı değildir. İki şer toplandığı zaman hafif olanı tercih edilir. İşte o duvarı örmesi şeriata aykırı mıdır? Değildir. Nerede kaldı işte bu şeriata haşa aykırı davrandı, biz de şeriata aykırı davranabiliriz. Bilakis tam şeriata göre davranmıştır fakat Musa Aleyhisselam işin iç yüzünü yani bilememiştir. Tıpkı şeye benziyor, misalen şimdi İslam'a göre hırsızlık yapan bir kimse nisap miktarına ulaşmışsa çaldığı şey ve saklanmış olan yerden çalmışsa yani şartlar oluşmuşsa elinin kesilmesi gerekiyor. Değil mi? Şeriat bunu emrediyor. Bu şekilde emrediyor. Fakat bir mani çıkıp da misalen yani kıtlık zamanında açlık baş göstermişse ve bu hırsızlık yapan kimse açlığından dolayı bir yerde işte rızık bir şey bulamamışsa bundan dolayı hırsızlık yapmışsa eli kesilir mi şeriata göre? Eli kesilmez. Yani elinin kesilmemesi de şeriata mutabıktır. Yani şeriat bunu emrediyor. Kıtlık zamanlarında açlıktan dolayı hırsızlık yapılırsa tabi mecbur duruma düşen bir kimse yani eli kesilmez, şeriat bunu emrediyor. Yani bu da şeriattır. Buna binaen Hıdır Aleyhisselam'ın yaptığı da aykırı bir şey değildir. Bu kıssadan onlar için bir delil gelmez. İkincisi Hıdır Aleyhisselam peygamberdi. Sahih olan kavle göre bütün işaretler de bunu gösteriyor. Özellikle Musa Aleyhisselam'a şey demesi. Allah-u Teala sana bildirmediğini bana bildirmiştir. Bana işte bildirmediğini de sana bildirmiştir. Yani her birimiz ayrı ilim üzereyiz. Allah tarafından bildirilmiş. Böylece anlıyoruz ki ona vahiy gelmiş ve sonunda bu olayları yaparken de bu nefsime göre yapmadım. Allah'ın öğretmesiyle, talimatıyla yaptım demesi onun peygamber olduğunu ne yapıyor? İşaret ediyor. Evet, son nokta Hıdır Aleyhisselam yaşıyor mu, diri midir? Hani bazıların dillerinde vardır. Özellikle mutasavvıflarda işte Hıdır Aleyhisselam'dan medet isterler. halkın dilinde de vardır, Hızır gibi yetişti, ulaştı. Hızır gibi hani yetişti diye böyle milletin dilinde vardır. Tabi tarihte şu inanç yayılmıştır. Hızır aleyhisselam şu anda diridir. Geziyor tabi dünyada, nerede olduğunu Allah biliyor. Ve haşa tabi şeytan buradan şirke sokarken bazı Müslümanları, işte Hızır aleyhisselamın kerameti olduğundan dolayı zora düşen insanı imdad eder, yardım eder. Yardımına koşar. O yüzden Hızır gibi acilen yetişti böyle derler. Allah'a ortak koşarlar. Peki Hızır aleyhisselam diri midir gerçekten? Dünyada var mıdır, geziyor mudur, yoksa ölmüş müdür? Bu konuda ihtilaf var. Yani bazı ulemaya göre diridir diyorlar. Mesela İmam Nevevi Rahimullah onlardan birisi. İbn-i Salah İmam Nevevi, o da böyle diyor. Hızır aleyhisselam diridir diyorlar. Dünyada diridir ve kıyamete kadar yaşayacaktır. Tabi bunu söylerken şunu söylememişlerdir. Ondan medet istenir. Haşa, insan yardımına çağırır. Kesinlikle böyle bir şey söylememişler. Salih bir zattır, yaşıyor yani. Allah'a kulluğunu yapıyor demişler. Fakat muhaddisler demişler ki hayır, Hızır aleyhisselam vefat etmiştir. Çünkü bizim delillerimiz vardır. O da normal Allah'ın bir kuluydu ve deliller vefat ettiğini gösteriyor. Onlardan birisi aleyhissalatü vesselam Bedir günü Allah'a dua ederken diyor ki Allahümme intehlik hazil isabe la tu'bet fil ard. Müslim'de geçen hadisi, ya Rabbi eğer ki sen bu grubu helak edeceksen, bu sahabeleri helak edeceksen, yeryüzünde artık ibadet edilmeyeceksin. Bu hadisten diyorlar anlıyoruz ki eğer ki Hızır aleyhisselam varmış olsaydı demezdi yani yeryüzünde ibadet edilmezsin. Değil mi? Yani eğer ki sahabe ölse, peygamber ölse, kimse kalmasa, Hızır aleyhisselam var, o Allah'a ibadet ediyor. Ama bu ne diyor aleyhisselatü vesselam? Bunları helak edersen kimse kalmayacak sana ibadet eden. Anlıyoruz ki Hızır aleyhisselam yok. Yani vefat etmiş. İkincisi, eğer ki diri olmuş olsaydı muhakkak ki gelip peygamber efendimize tabi olurdu aleyhisselatü vesselam. İslam dinine girerdi, onun sahabesi olurdu ve Allah'ın dinine o da yardımcı olurdu. Cihada katılır, amellerde bulunurdu. Böyle uzakta seyirci kalmazdı. Evla olarak gidip sahabesi olurdu. Böyle bir şey de olmamıştır. Üçüncüsü de aleyhissalatü vesselam bir hadisinde, işte bu geceden itibaren 100 seneye kadar hiç kimse diri kalmayacaktır. Bu şu anda gördüğünüz dirilerden hiç kimse olmayacaktır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani 100 sene içerisinde bütün insanlar değişecek. Yani diri hiç kimse kalmayacak. Ölüyorlar, öbürleri geliyor. Ölüyorlar, öbürleri geliyor. Bu hadisten de diyorlar anlıyoruz ki Hızır aleyhisselam da diri olmuş olsa yani istisna ederdi, fakat o da kalmayacaktır. O da ölecektir. Eğer ki varmış olmuş olsa, demek ki Hızır aleyhisselam yaşamıyor. Ve tabi yaşamadığına göre medet istenmez. Hatta ölmüş olsa da yine medet istenmez. Bu apayrı bir mesele. Çünkü onu Allah'a ortak koşma anlamına gelir. Medet isteme meselesi. Evet, işte genel anlamda bu kıssadan bu şekilde yola çıkmışlar, sapıtmışlar. Ve kıssanın da aslında ihtiva ettiği ilim de budur. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.